Ayrım 40.
İşte güzellik bir objenin eleklilik formudur tanımının dile getirmek istediği şey budur. Estetik yargının elektriliği önemlidir, hatta yargı gücünün eleştirisinin temel taşıdır. Estetik a priori problemini de Kant bu elektriliğe dayanarak temellendirir. Estetik a priori ise yargı gücünün eleştirisinin ulaşmak istediği asıl hedeftir. Şimdi bu estetik a priori nasıl mümkündür? Kant bu problemi şöyle ifade ediyor. Beğeni yargısı a priori temelleri dayanır. Buna göre yargı kavrama dayanmadığına göre onun a priori'liği nasıl düşünülebilir? Kant bunun beğeni yargısının elektriliği ile temellendirmek istiyor. Şöyle ki elektrilik yukarıda belirtildiği gibi objenin kendisine değil onu seyreden sürede bu seyretme süreci içinde sürenin zihni ve duyarlılığı arasında meydana gelen özgür oyunda temellenir. Bu özgür oyun bir harmoniyi dile getirir. Bu harmoni ve özgür oyun elektri olduğuna göre tesadüf ve herhangi bir kimsede meydana gelmiş olamaz. Böyle özgür bir oyun, zihin ve duyarlılık arasında meydana gelen bu süreç bireyüstü olmalı, genel bir akla veya bir bilince ait olmalı ve insan türü için tümel olmalıdır. Bu harmoninin beraberinde getirdiği estetik haz da yine zorunlu ve genel geçer bir duygu olmalıdır. Böyle bir duygu a priori olacaktır. Estetik yargının genel geçerliği bu duygunun aslında da bilgi yetilerinin ve hayal gücünün bu a priori oyununda temellenir. Estetik yargı sübjektif olmasına karşın bundan ötürü bir genel geçerlik, bir a priorilik elde eder. Bununla relation yönünden güzellik yeni bir belirleme elde eder. Güzellik bir erek tasavvuru olmaksızın objede algılanması bakımından bir objenin ereğe uygun olmasının formudur. Aynı eser sayfa 18. D. Kiplik modalite bakımından beğeni yargısı. Modalite yönünden Kant, beğeni yargısını zorunlu bir yargı olarak belirliyor. Zorunluluk ne demektir? Zorunluluk deyince genel olarak karşı düşünülemeyen şey anlaşılır. Mantık yargılarında zorunluluğun dayandığı temel yine kavramdır. Beğeni yargıları kavrama dayanmadığına göre onlarda zorunluluk nasıl düşünülebilir? Ayrıca estetik alanında de gustibus non est disputandum, beğeniler üzerine tartışılmaz yargısı egemen değil midir? Okuduğum bir şiirden, seyrettiğim bir tablodan herkesin aynı beğeni yargısına zorunlu olarak varmasını, aynı estetik ağzı duymasını bekleyebilir miyim? Kant şöyle düşünüyor. Hoş dediğim bir şey hakkında onun bende gerçekten bir zevk doğurduğunu söylerim. Ama güzel deyince, güzel dediğim şeyin estetik haz ile Wohlgefallen, zorunlu bir ilgisinin olduğunu düşünürüm. Ancak bu zorunluluk özel çeşitten bir zorunluluktur. Teorik objektif bir zorunluluk değildir. Teorik objektif zorunlulukta güzel bulduğum objede herkesin boğazı duyacağı a priori olarak bilinebilir. Bu zorunluluk pratik bir zorunlulukta değildir. Pratik zorunlulukta özgür olarak hareket eden, insana kural hizmeti gören, salt istem kavramlarına dayanan boğaz bir objektif yasanın zorunlu sonucudur. Bu zorunluluk bir estetik yargıda düşünülen zorunluluk olarak yalnız bir örnek, exemplarish diye adlandırılabilir. Yani ifade edilemeyen bir genel kuralın örneği olarak görülen bir yargıyı herkesin kabul etmesinin zorunluluğudur. Aynı eser sayfa 20. Kant'ın bu ifadesinde iki belirleme ile karşılaşıyoruz. Birincisi estetik yargının sahip olduğu zorunluluğun teorik ve pratik yargıların zorunluluğundan farklı oluşu. İkincisi onun örnek bir zorunluluk oluşu. Bunlar üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Beğeni yargısının zorunluluğunun bir lojik yargı zorunluluğundan farklı olması gerekir. Çünkü beğeni yargısı estetik bir yargı olup bundan ötürü de sübjektiftir. Buna karşılık bilgi yargısı kavramlara dayandığı için objektif bir yargıdır. Böyle bir yargıda zihin kategorileri a priori bir prensip olarak belirleyici bir rol oynar. Bundan ötürü bilgi yargısının gösterdiği zorunluluk objektif bir zorunluluktur. Pratik ahlaksal yargılara gelince onlar da kavrama dayanır. Bu kavram ahlak yasasıdır. Pratik yargıların gösterdiği zorunluluk da bundan ötürü objektiftir. Şimdi estetik yargılara bakalım. Estetik yargılarında bir zorunluluğu vardır. Ne var ki bu zorunluluk teorik ve pratik yargıların gösterdiği zorunluluk çeşitinden bir zorunluluk değildir. Sübjektif bir temele dayanmakla beraber yine bir zorunluluktur. Bu özelliği beğeni yargısı salt duyulur bir hoşlanmaya dayanarak verilen yargılardan da ayrılır. Kant bunu şöyle belirtiyor. Beğeni yargılarının bilgi yargıları gibi belli objektif bir prensibi olsaydı o zaman bu belli objektif prensibe dayanarak yargı veren bir kimse verdiği yargının mutlak koşulsuz bir zorunluluğa sahip olmasını isteyecekti. Eğer salt duyusal hoşlanmanın yargıları gibi herhangi bir prensipten yoksun olsalardı, o zaman onlarla ilgili hiçbir zorunluluk düşünülemezdi. Aynı eser, sayfa 18. Buna göre beğeni yargıları hem teorik hem de pratik yargılardan ve hem de sırf duyulara dayanan hoşlanma yargılarından ayrılırlar. Ne birinciler gibi objektif ve mutlak bir zorunluluğa sahiptirler, ne de ikinciler gibi zorunluluktan yoksundurlar. Tersine onların bir prensibi vardır. Bu prensip beğeni yargılarının sahip olduğu zorunluluğun genel geçerliliğin taşıyıcısıdır. Şimdi bu nasıl bir prensiptir? Bu prensip subjektif bir prensiptir. Kant bunu şöyle açıklıyor. Şu halde onların beğeni yargılarının subjektif bir prensibi olmalıdır. Bu prensip hoşa giden veya gitmeyen bir şeyi duyguya dayanarak kavramlara dayanmadığı halde yine de genel geçer olarak belirler. Böyle bir prensip ise yalnız bir ortak duygu cemeinsin sensus communis olarak kabul edilebilir. Bu her zaman kavramlara dayanarak yargı veren ortak zihinden farklıdır. Aynı eser sayfa 20. Beğeni yargılarının dayandığı prensip şu halde bir sensus communis aestetitus oluyor. Böyle bir prensip kabul etmesiyle Kant'ın estetik yargıları relativizmden kurtarmak, onları sağlam bir temel üzerine oturtabilmek için insanın doğasını nasıl zorladığını apaçık görüyoruz. Çünkü gerçekte böyle bir prensip spekülatif, fiktif bir prensiptir. Bu sensus communis aestheticus, subjektif olmakla beraber bütün insanlar için ortaktır. Beğeni yargılarının genel geçerliliği buna dayanır. Bir şeyin güzel olduğunu bildirdiğimiz bütün yargılarda biz hiç kimseye o şey hakkında bizden başka türlü bir kanıda olmasına izin vermeyiz. Her ne kadar verdiğimiz yargı kavramlara değil, duygumuza dayanıyorsa da. Ama bu duygu benim özel bir duygum olmayıp bütün insanlar için ortak bir duygudur. Şimdi bu ortak duygu bundan ötürü deneye dayatılamaz. Bu ortak duygu herkesin bizim yargılarımızla uyuşacağını değil de uyuşması lazım geldiğini söyler. Aynı eser 22. A priori bir prensip olan bu sensus communicus aestheticus beğeni yargılarının genel geçerliliğini ve zorunluluğunu sağlar. Bu gül güzeldir dediğimiz zaman bu beğeni yargısı gül dediğim bir obje karşısında yalnız benim özel olarak duyduğum bir hoşlanmayı dile getirmez. Tersine o herkes için geçen zorunlu bir yargıdır. Bunun için güzel dediğim o gülü herkesin güzel bulmasını isterim ve bunu herkesten beklerim. Çünkü bu gül güzeldir yargısına bu ortak duyguya dayanarak varırım. Bundan ötürü beğeni yargısı herkesin kabulünü bekler ve bir şeyi güzel bulduğunu söyleyen bir kimse güzel dediği o şeyi herkesin beğenmesini ve onu güzel bulması lazım geldiğini ister. Estetik yargının sahip olduğu bu lazım gelme, sollen, o halde yargı için istenen bütün öğeler bakımından koşullu olarak ifade edilir. Bir başkasının kabulü beklenir çünkü bu bekleme için herkeste ortak bir sebep vardır. Aynı eser 22. Bu ortak sebep yukarıda belirttiğimiz gibi ortak duygudur yani subjektif prensiptir. Şimdi vermiş olduğum bir beğeni yargısıyla bu sensus communicus aestheticus arasındaki ilgi nedir? Bu nasıl bir ilgidir? Bunun yanıtını yine Kant'ın sözleriyle verelim. Şu halde ortak duygu sırf ideal bir normdur. Bu ortak duygunun verdiği yargı için ben beğeni yargımı bir örnek beis piel olarak veririm ve bundan ötürü de ona bir örnek exemplarish geçerlik katarım. Ortak duygunun sırf ideal bir norm olması şartı ile bu norm ile uyuşan bir yargı ve objeden duyulan bu yargı içinde ifade bulan hoşlanma haklı olarak herkes için geçen bir kural yapılabilir. Aynı eser 22. Bununla Kant, sensus communicus aestheticus'u bireyüstü bir prensip olarak kabul ediyor. Bu öyle bir ideal bir normdur ki ancak tümel bir beğeni, gustus olarak düşünülebilir. Tek tek bütün beğeni yargılarının biricik kriteriyumu odur. Her tek tek beğeni yargısı bu tümel beğeninin bir objektifleşmesinden, onun bir örneğinden, exemplare, başka bir şey değildir. Bunun için sensus communicus aestheticus'un bir örneği olan her beğeni yargısı bir zorunluluk isteğiyle doğar. Ne var ki bu zorunluluk subjektif. Ama tümel bir prensibe dayandığına göre bir mutlak ve objektif zorunluluk değil de sadece örnek bir zorunluluk olacaktır. Bunun içindir ki beğeni yargısının modalitesinden çıkan önerme güzelliğin yeni bir niteliğini ortaya koyar. Güzel bir zorunlu haznın objesi olarak kavramsız bilinen şeydir. Aynı eser 52. Şimdi Kant'ın anladığı ve belirlemeye çalıştığı anlamda olsun ya da olmasın bir estetik değer yargısı vardır. Her yargıda olduğu gibi estetik yargıda da bir sorun ortaya çıkar. Estetik yargı kişisel relatif bir yargı mıdır yoksa genel bir yargı mıdır? Bu estetik yargının geçerliliği ile ilgili bir sorundur. Buna göre estetik yargının geçerliliği nedir sorusu araştırılması gereken bir soru olarak ortaya çıkar. Bu soruya yaklaşımımız nasıl olacaktır? Burada biz soruna ilkin psikolojik ve felsefi sonra da Marksist açıdan yaklaşmak istiyoruz. Birinci perspektif ile estetik yargının psişik ve felsefi özünü kavramak, ikinci perspektif ile de estetik yargının toplumsal niteliğini belirlemek istiyoruz. Kanımıza göre soruna bu iki perspektiften yaklaşım çağdaş verileri de en uygun bir yaklaşımdır. 2. Estetik yargının geçerliliği sorunu. 1. Estetik genel geçerliliğin kültürel ve psikolojik yönden temellendirilmesi. Hepimizin yakından bildiğimiz ve gündelik yaşamda da sık sık işittiğimiz ve bol bol kullandığımız skolastikten gelen bir söz vardır. De gustibus non est disputandum. Zevkler beğeniler üzerine tartışılamaz. Bu söze ve onun dile getirdiği anlayışa göre herkesin bir zevki bir beğenisi vardır. Biri çiçeklerden laleyi sever, biri gülü, bir başkası menekşeyi sever, ondan hoşlanır. Biri dağlardan zevk alır, biri denizlerden, bir insan çam ağacından hoşlanır, bir başkası çınar ağacından, biri sarışınlardan hoşlanır, biri esmerlerden, bir insan şiirden hoşlanır, biri romandan, biri Ali Turka müziği sever, beğenir, biri klasik batı müziğini, bir başkası caz müziğini, bir insan Beethoven'ı beğenir, bir başkası Debussy'yi, biri endüstrümantal müzikten hoşlanır, biri operadan, biri Leonardo'yu beğenir, biri Picasso'yu. Bütün bu verdiğimiz örneklerde görüldüğü gibi her insanın her bireyin bir zevki, bir beğenisi, gustusu vardır. Herkesin zevki ve beğenisi meşrudur ve verdiği her beğeni yargısı yine meşru ve haklıdır. Dağları beğendiğini söyleyen, dağlardan zevk aldığını söyleyen bir kimseye niçin dağlardan hoşlandığını soramayız. Yine birine Beethoven'dan niçin zevk aldığını da soramayız. Verdiği seven birine verdiği bırak, Bach'ı sev diyemeyiz. Böyle bir şey tamamen saçma olur. İşte de gustibus non est disputandum yargısının geniş anlamıyla ifade etmek istediği şey bütün bu örneklerde dile gelen şeydir. Yani herkesin bir beğenisi vardır ve her beğeni, her zevk doğrudur, haklıdır. Bunun beğenisi doğrudur, şunun beğenisi doğru değildir demek saçmadır. Çünkü beğeninin ölçüsü olabilecek bir kural, bir prensip yoktur. Böyle olunca da her beğeni aynı derecede bir geçerlilik elde eder ama her beğeninin, her zevkin geçer olduğunu söylemek, her beğeninin haklı ve meşru olduğunu söylemek aslında bir septisizme, bir değer septisizmine, bir beğeni anarşisine götürmez mi? Şüphesiz ki her beğeninin geçer ve meşru olduğunu söylemek, her beğeni yargısının doğruluğunu söylemek estetik yargılar üzerinde tartışılamayacağını ifade eder ki bu bir septisizmden, bir estetik değer septisizminden, hatta bir değer anarşisinden başka bir şey değildir. Böyle bir septisizm hatta bir değer anarşisidir diyoruz. Çünkü o estetik değer ülkesinde herhangi bir kuralın, bir prensibin varlığını inkar eder. Tersine bir düzensizliğin varlığını kabul eder. Çünkü herkesin bir zevki, bir beğenisi vardır demek. Her beğeni yargısının o kişi için bir geçerliği vardır demektir. Buradan şu zorunlu sonuç çıkar ki insanlar kadar beğeniler, zevkler vardır. Ve beğeniler, zevkler arasında bir tutarlılık yoktur. Böyle bir tutarlılık bazen görünse bile bu bir rastlantıdan başka bir şey değildir. Böyle bir yargı beğeniler üzerinde tartışılamaz yargısı acaba doğru mudur? Acaba beğeni ve zevk bakımından insanlar arasında bir ortaklık yok mudur? Beğeni ve beğeni yargısını belirleyen bazı kurallar, prensipler olamaz mı? Estetik dünya, estetik yargılar dünyası sağlam bir temelden ve belli bir düzenden yoksun, aşırı bir keyfiliğin ve anarşinin hüküm sürdüğü bir ülke midir? Eğer böyleyse nasıl oluyor da insanlar yapıtlar, bazı sanat yapıtları üzerinde anlaşabiliyorlar? Estetik alanında böyle bir kesmekeşlik varsa, bir kaos varsa nasıl oluyor da sanat tarihinde bir düzen kendini gösterebiliyor? Yoksa sanat tarihi objeleri tarihilik kategorisi içine girdiği için mi bir düzene sahip görünüyor? Ama sanat tarihinde şunu görüyoruz ki örneğin bir Grek tapınağının ya da bir gotik ya da bir Rönesans yapısının estetik değerinden kimse şüphe etmiyor. Yine herhangi birisi çıkıp Raffaello'nun sanatı değersizdir demiyor. Bach'ın da bir sanatçı olarak reddedildiğini görmüyoruz. O halde onların sahip olduğu bu değer nereden geliyor? Bütün bu sorular beğeni problemini bir kat daha güçleştiren, daha karmaşıklaştıran sorulardır. Şimdi yine çıkış noktamıza, yani beğeniler üzerine tartışılamaz yargısına dönüp ondan hareket ederek bu soruları açıklamaya ve beğeni problemini çözümlemeye çalışalım. Son olarak De gustibus non est disputandum yargısından sanat tarihinde gördüğümüz düzen sebebiyle haklı olarak kuşkuya düştük. Acaba gerçekten de beğeniler üzerinde tartışılamaz mı diyebiliriz ki estetiğin bir bağımsız bilim olarak kurulması için çalışan düşünür ve estetikçiler için estetikten önemli problem beğeni yargılarının sağlamlığını, onların sağlam ilkelere dayandığını göstermek ve onları genel geçer yargılar olarak temellendirmektir. Bu perspektiften baktığımızda estetik tarih içinde ilk karşılaştığımız düşünür Kant'tır. Başka bir deyimle söylersek beğeniler üzerinde tartışılamaz yargısıyla tarihi bakımdan ilk hesaplaşan Kant olmuştur. Hatta diyebiliriz ki Kant'ın bu yargıya karşı ileri sürdüğü yargı da aynı derecede ekstrem, aşırı bir yargı karakteri taşır. Ama önemli olan şudur ki artık Kant'tan beri şunu çok iyi biliyoruz. Beğeniler üzerinde tartışılabilir, belki de tartışmak zorundayız. Kant'ın çıkış noktasını daha önceki bölümde görmüş olduğumuz gibi onun şu iki değeri birbirinden ayırması teşkil eder. Bunlar hoş ve güzel değerleridir. Kant'a göre hoş dediğimiz şey başkadır, güzel dediğimiz şey başkadır. Hoş kaynağı duysal olana, duyulara dayanan kişisel eğilimlerimizle ilgili bir şeydir. Bir yemekten, bir havadan, bir kokudan hoşlanma gibi. Biri pirzolayı sever, biri imam bayıldığı. Biri Charlie'den hoşlanır, biri Este'den hoşlanır. Biri kıştan hoşlanır, biri yazdan hoşlanır. Bunların her biri kendi hoşlanması yönünden haklıdır. Çünkü burada söz konusu olan hoşlanmalar o kimselerin kişisel eğilimleri ve duyu nitelikleriyle ilgilidir. Bunlar üzerinde herhangi bir tartışma söz konusu olamaz. Çünkü kişisel eğilimlerin hüküm sürdüğü bir alanda tartışılacak ve dolaylı olarak üzerinde uzlaşılabilecek bir prensip ve bir temel, yani ortak bir prensip ve temel yoktur. Çünkü her insanın eğilimleri ve bu bakımdan her hoşlanma haklıdır ve meşrudur. Ama hoş dediğimiz alanın üzerine çıkarsak orada durumun oldukça değil tamamen değiştiğini görürüz. Bu alan güzelin dünyasıdır. Bir obje hakkında o güzeldir derken verdiğim yargının bana göre güzel olduğunu söylemek istemem. Tersine bu şey güzeldir derken herkesten o şeyi güzel bulmasını beklerim. Kant'a göre bu şey güzeldir dediğimde o şeyden duyduğum hazın nedeninin herkeste bulunması lazım geldiğini düşünürüm. Çünkü böyle bir yargı benim özel kişisel durum ve eğilimlerimle ilgili değildir. Ben güzel bir objeden haz duyuyorum. Aynı zamanda o güzel objeden herkesin aynı hazı almasını beklerim çünkü duyduğum haz yalnız benim aldığım bir haz, yalnız benim özel bir hoşlanmam değildir. Şu halde seyrettiğim bir tabloyu, okuduğum bir şiire güzel diyorsam, onlardan haz duyuyor, zevk alıyorsam, herkesin onları güzel bulmasını, onlardan aynı hazı duymasını beklerim. Buradan çıkan zorunlu sonuç şudur ki, beğeni yargısı estetik yargı üzerinde pekala tartışabiliriz. Çünkü beğeni yargısının bir genelliği vardır. Beğeni yargısının dayandığı bir prensip vardır. Şimdi bu beğeni yargısının dayandığı temel ya da prensip nedir? Başka türlü söylersek estetik yargıyı beğeni yargısını genel kılan ilke nedir? Kant'a göre bu ilke güzelden duyulan hazın, güzelden duyulan hoşlanmanın zorunlu bir haz veya hoşlanma olmasından ve bundan ötürü de bütün insanlarda ortak olan bireyüstü bir hoşlanma bir haz olmasına ileri gelir. Bu tablo, bu şiir, bu heykel güzeldir dediğimde ondan duyduğum haz sadece benim duyduğum bir haz ve hoşlanma değildir. Tersine onları herkes güzel bulacaktır. Onlardan herkes aynı hazı duyacaktır. Çünkü böyle bir hoşlanma ve haz bütün insanlarda ortaktır. Bütün insanlarda bireyüstü bir yeti halinde zorunlu olarak vardır. Bundan ötürü de estetik yargılarının, beğeni yargılarının bir zorunluluğu ve bir genelliği vardır. Bu genelliği sağlayan da beğeninin, yani estetik yargı verirken dayandığımız duygu yetisinin bireyüstü oluşunda, onun bütün insanlar için ortak bir duygu oluşunda temellenir. Böyle bir duygu, bir sensus communicus esteticus'tur, ortak estetik duygu. Beğeni yargılarının dayandığı prensip şu halde bu sensus communis esteticus oluyor. Görüldüğü gibi Kant, estetik yargıları bir anarşiden kurtarmak amacıyla böyle bir prensip, hatta metafizik karakterli bir prensip kabul ediyor. Bu öyle bir temeldir ki ancak ona dayatılarak estetik yargılar bir zorunluluk kategorisi içine sokulabilir. Şüphesiz ki beğeni yargılarının genel geçerliliğini, zorunluluğunu tek kelimeyle a priori'liğini temellendirirken böyle metafizik bir temel kabul etmekle Kant insan doğasını zorluyor. Ama böyle bir zorunluluk yine bir başka zorunluluktan ileri geliyor. Çünkü Kant estetiği bilimsel bir bilgi alanı olarak kurabilmek için beğeni yargısının genel geçer ve zorunlu bir yargı olduğunu temellendirme zorunluluğu duyuyor. O halde bütün insanlar için ortak bireyüstü olan bir estetik duygu bir sensus communicus esteticus vardır. Bu ortak duygu beğeni yargılarının dayandığı prensiptir. Beğeni yargıları bu prensibe dayanarak bir zorunluluk, bir genel geçerlilik elde ederler. Ama onların sahip olduğu zorunluluk mutlak bir zorunluluk değildir. Çünkü estetik yargıların dayandığı ortak estetik duygu subjektif bir prensiptir. Hoşa giden ya da gitmeyen bir şeyi duygumuza dayanarak belirleriz ama yine de genel geçer olarak belirleriz. Bunun için beğeni yargısı herkesin onayını bekler ve bir şeyi güzel bulduğunu söyleyen bir kimse güzel dediği şeyi herkesin beğenmesini ve onu güzel bulması lazım geldiğini ister. Kant'ın verdiği örnekle bu gül güzeldir yargısı yalnız benim için değil bütün insanlar için genel geçer zorunlu bir yargıdır. Şimdi vermiş olduğum bir beğeni yargısıyla bu ortak estetik duygu, sensus communicus esteticus arasında nasıl bir ilgi vardır? Verdiğimizsel estetik yani beğeni yargısının ortak estetik duygu ile içilen bir bağlılığı vardır. Ama bu ilgi ve bağlılık özel çeşitten bir ilgidir. Ortak estetik duygu sırf ideal bir normdur. Ben bu ideal norma, bu ideal kurala uyarak, ona dayanarak ancak bir estetik yargı, bir beğeni yargısı verebilirim. Ve verdiğim estetik yargı, bu ideal normun yani ortak estetik duygusunun sadece bir örneği. Onun bir nüshasıdır. Verilen her tek tek beğeni yargısında bu ideal norm bir örnek, bir nüsha olarak dile gelir, objektifleşir. Ve bundan ötürü verilen her beğeni yargısının geçerliliği bir örnek, exemplarish geçerliliğidir. Şu halde verdiği bir beğeni yargısında dile gelen objektifleşen şey ideal bir kural, bir norm olarak ortak estetik duygusudur. Sensus communicus esteticus. Her beğeni yargısı o halde bu ortak estetik duygusunun bir aktüelleşmesidir. Ortak estetik duygusunun sırf ideal bir norm olması koşuluyla bu norm ile uyuşan her yargı herkes için genel bir kural yapılabilir. Böyle bir ideal norm, böyle bir kural tümel bir beğeni gustus olarak düşünülebilir. Tek tek bütün beğeni yargılarının kriteriumu işte bu ideal normdur. Çünkü her bir beğeni yargısı bu ideal normun bir örneği, eksemplare bir nüshasıdır. Bunun için sensus communicus esteticus'un bu ortak estetik duygusunun bir örneği, bir misali, bir nüshası olan her beğeni yargısı bir örnek olma zorunluluğu isteğiyle doğar ne var ki bu zorunluluk sübjektif bir demele dayandığı için objektif ve mutlak bir zorunluluk değil de sadece örnek bir zorunluluk olacaktır. Bütün bu söylediklerimizden anlaşıldığı gibi Kant için beğeni yani güzel hakkında yargı verme yetisi ideal bir norm, bir kural olarak bütün insanlarda ortak olarak vardır. O bireyüstü bir ilkedir. Kişisel eğilimlere dayanmadan verilen her yargı bir kurala uyarak, ona dayanarak verilir. Bundan ötürü her beğeni yargısı bir genel geçerliği, bir zorunluluğu, bir a priori'liği ifade eder. Hoş dediğimiz alanda kişisel eğilimlerin alanında bir anarşi, bir düzensizlik olduğu halde yani orada de gustibus non est suspitandum hüküm sürdüğü halde beğeni ülke ...kesinde bir ideal yasa var olduğu için burada bir düzen, bir uzlaşma ve bir beğeni birliği kendini gösterir. Örneğin su 100 derecede kaynar dediğimizde bu nasıl herkes için geçer bir yargı ise... ...bu güzeldir dediğim zaman da verdiğim beğeni yargısı böyle genel geçer, a priori, zorunlu bir yargıdır. Yalnız şu farklı ki birincisi mutlak bir zorunluluğu ve genel geçerliği gösterdiği halde... ...ikincisinin örnek bir zorunluluğu ve genel geçerliği vardır. Beğeni üzerine bütün bu söylediklerimize dikkat edilirse sonunda bir antinomiyaya, birbiriyle uzlaşmaz gibi görünen iki karşıt anlayışa ulaştığımız görülür. Birinci anlayış, bütün beğeni yargılarını bireysel ve keyfi olarak kabul eder ve beğeni alanında zorunlu olarak bir uzlaşmazlığın, bir kaosun bulunduğunu öne sürer ve sonunda bir septisizme gider. Buna göre herkesin bir beğenisi vardır ve her beğeni verdiği yargı bakımından haklıdır ve bundan ötürü de beğeni ve beğeni yargıları üzerinde tartışılamaz. Buna karşılık, öbür anlayış Kant'ın görüşü bireyüstü bir beğeninin olduğunu bir varsayım olarak kabul eder ve herkesin bu ortak beğeniye göre estetik yargı verdiğini öne sürmekle sonunda dogmatik, spekülatif bir beğeni görüşüne varır. Şimdi bu antinomiyayı çözme olanağı var mıdır diye sorabiliriz. Varsa bu ne şekilde olabilir? Böyle bir çözüm yolu düşünmek ve bulmak mümkündür. Böyle bir yol septik beğeni anlayışı ile dogmatik beğeni anlayışı arasında uzlaştırıcı bir yol olabilir. Böyle bir yol relativizm yoludur. Relativist beğeni anlayışına göre beğeni ülkesinde ne septiklerin iddia ettikleri gibi bir kaos, bir düzensizlik vardır ne de dogmatiklerin iddia ettikleri gibi bir zorunluluk vardır ama beğeni ülkesinde bir relatif geçerlilik vardır. Kanımıza göre bu relativizm, septisizm ve dogmatizm antinomiyasından bizi kurtarabilecek biricik yol olarak düşünülebilir.